Ayrım 3, Nuh'un Gemisi, Marcel Aime, sayfa 73. Öküzler. Delfin de Marinette ödül aldı. Öğretmen, cici giysilerini kirletmemeye özen göstererek iki kızı kucaklayıp öptü. Kaymakam kentten özel olarak bu tören için gelmişti. Sırmalı giysisini giymişti. Bir söylev verdi. Sevgili yavrularım, okumak çok güzel bir şeydir, diye başladı. Okumayanlar acınacak insanlardır. Tanrı'ya şükür siz bu durumda değilsiniz. Bakın, pembeler giymiş iki küçük kız duruyor burada. Sarı saçlarının üstünde güzel yaldızlı taçlar var. Niçin? İyi çalışmışlar da ondan. Bugün çabalarının karşılığını aldılar. Düşünün bir kez. Anneleri, babaları ne kadar sevinecek. Onlar da büyükleri kadar gururlu. Bir de bana bakın. Övünmek istemem. Ya her neyse. Derslerime çalışmamış olsaydım ne kaymakam olabilir ne de bu sırmalı giysiyi giyebilirdim. İşte bunun için okula bağlanmak, bilgisizlere ve tembellere de okumanın ne kadar yararlı bir şey olduğunu anlatmak gerek. Kaymakam dinleyicilerini selamladı, öğrenciler küçük bir şarkı söylediler, sonra herkes evlerine dağıldı. Delfin ile Marinette eve gelince güzel giysilerini çıkarıp her zamanki önlüklerini giydiler. Ama elimsende bir bebek, kurt, kaydırak, daldaki kedi gibi oyunlar oynayacak yerde kaymakamın söylevinden söz ettiler. Çok beğenmişlerdi bu söylevi. Yanlarında okumanın yararlarını anlatabilecekleri bilgisiz bir kimse bulunmamasına biraz üzülüyorlardı. Delfin içini çekiyordu. Önümüzde 2 aylık tatilimiz var. Bu süreyi çok yararlı bir biçimde geçirebilirdik. Ama ne yapalım? Çevremizde bilgisiz bir kimse yok ki. Ağırlarında aynı boyda, aynı yaşta 2 öküz vardı. Birinin üzeri kiremit rengi beneklerle süslüydü. Öteki ak ve beneksizdi. Öküzler de pabuçlar gibidir. Hemen her zaman ikişer ikişer dolaşırlar. Bunun için de bir çift öküz derler ya. Marinette önce kiremit rengi öküzün yanına gidip alnını okşadı. Okuma öğrenmek ister misin öküz? Dedi. Kiremit rengi koca öküz önce karşılık vermedi. Marinette'in alay olsun diye böyle konuştuğunu sanıyordu. Okumak güzel şeydir, dedi Delfin. Bundan daha iyi bir şey yoktur. Öğrenince göreceksin. Kiremit rengi koca öküz onu yanıtlamadan önce biraz daha geviş getirdi. Ne söyleyeceğini önceden biliyordu. Okumak mı? Ne diye? Dedi. Sabanı çekmek daha mı kolay oluyor o zaman? Yiyeceklerim mi bollaşıyor? Hayır. Boşu boşuna neden yorayım kendimi? Sağ olun küçük kızlar. O kadar da budala değilim. Hayır. Okuma öğrenmeyeceğim. Yavaş ol biraz öküz, dedi Delfin. Hiç de bir gece konuşmuyorsun. Neler kaçırdığını biliyorsun sen. Düşün biraz. İyice düşündüm, minik dostlarım. İstemem. Oyun oynayalım deseydiniz anlardım. Marinette hem kardeşinden hem daha sarışın hem daha atılgandı. Kiremit renkliye bunun acısını kendisinin çekeceğini, bilgisiz kalarak yaşam boyu kötü bir öküz olacağını söyledi. Yanılıyorsun, dedi bizim kiremit renkli. Kötü bir öküz değilim ben. İşimi her zaman iyi yaptım. Kimsenin bana kızmaya hakkı yok. İkiniz de güldürüyorsunuz beni. Şu okuma sözüyle. Okuma bilmeden yaşanmazmış gibi. Ama bakın, kötü bir şey olduğunu söylemiyorum. Öküzlere göre bir şey olmadığını söylüyorum. O kadar. Yeryüzünde okuma öğrenen öküz görünmüş mü hiç? Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz, diye atıldı Marinette. Öküzler bir şey bilmiyorlarsa neden öğrenmemiş olmalılar? Ne olursa olsun, bu işin öncülüğünü yapmaya kalkacak değilim. İşinize bakın siz. Delfin onu yola getirmeye çalıştı ama boşunaydı. Anlamak istemiyordu bir türlü. Küçükler sırtlarını döndüler ona. İnatçılığına, tembelliğine sinirlenmişlerdi. Ak öküze yalvardılar. İlgileri onu duygulandırdı. Çok sevindirdi küçükleri. İsteklerini geri çevirip de üzmek istemiyordu onları. Hem sonra seçkin bir öküz olmak da hoşuna gitmiyor değildi. İyi bir öküzdü o. Üstelik çok iyi bir öküzdü. İyi, sabırlı, çalışkandı. Yalnız biraz gururlu ve tutkuluydu. Çift sürerken efendisi bir şey söyleyince gururla kulak dikmesinden belli olurdu. Her öküzün bir kusuru vardır. Hiçbiri kusursuz değildir. Onun da bir iki kusuru vardı ya, çok iyi huyluydu. Bakın küçükler, dedi. Ben de aşağı yukarı kardeşim gibi yanıtlamak istiyorum sizi. Okuma bilmek bir işime yaramaz ama sizi hoşnut etmek istiyorum. Bir öküz için bilgi yararlı bir şey değil ama bir sıkıntı da değil. Sonra can sıkıntımı giderir. Fazla can sıkıntısı olmazsa denemek isterim. Küçükler iyi niyetli bir öküz bulduklarına çok sevmişlerdi. Bilgeliğini kutluyorlardı. Öküzcüğüm, çok güzel, çok iyi çalışmalar yapacaksın. Hiç kuşkum yok bunda. Onlar kendisini böyle övdükçe öküz başını omuzlarına doğru çekiyor, boynunu bir akordeon gibi büküyordu. Gerçekten de öyle yetenekli bir öküz olduğumu sanıyorum, diye mırıldanıyordu. Küçükler alfabe getirmek için ahırdan çıkarken kiremit renkli öküz, ''Söyleyin bakalım küçükler, siz de geviş getirmeyi öğrenmek istemez misiniz?'' diye sordu. ''Geviş getirmeyi mi? Ne?'' diye. ''Haklısınız,'' dedi kiremit renkli. ''Öyle ya, ne diye öğreneceksiniz?'' Delfin ile Marinette büyüklerine bir şaşırtı hazırlamak istediklerinden ak öküzün çalışmalarını gizli tutmaya karar verdiler. İleride ak öküzün bilgileri artınca babalarını şaşırtmak çok eğlenceli olacaktı. Küçükler bu kadarını ummamışlardı doğrusu. Başlangıç çok kolay oldu. Öküz gerçekten yetenekliydi. Kendine güveni de fazlaydı. Kiremit renklinin alaylarına kulak asmıyor, alfabeyi hecelemekten eşsiz bir tat alıyordu. Aradan 15 gün bile geçmeden harfleri okumayı öğrendi. Üstelik ezberledi de. Pazar günlerinde, yağmurlu günlerde, genel olarak da akşamları tarladan dönünce bizim küçükler gizlice ders veriyorlardı ona. Zavallı öküzün başı çok ağrıyordu bu yüzden. Gece ortasında uyanarak yüksek sesle B ile A, ba, B ile E, B, B ile İ, bi diye söylendiği oluyor. B ile A, ba diye bağırmak da hayvanlara hiç yakışmıyor diye humurdanıyordu kiremit renkli. Şu küçük yaramazlar seni pohpohlamaya başlayalı beri şöyle rahat bir uyku bile uyuyamaz oldum. İleride pişman olacaksın. Sen anlayamazsın, diyordu ak öküz. Seslilerle sessizleri bilmek ve hecelemek öyle güzel, öyle hoş ki okuma yaşama bir tat veriyor. Bunca ölmesi bundan. Daha şimdiden kendimi başka türlü bulmaya başladım. Sanki 3 hafta önceki öküz değilim. Öğrenmek ne güzel. Bir bilsen. Ama herkes öğrenemez ki. Yetenek ister. Kiremit renkli onu böylesine mutlu gördükçe bilgisiz kalmakta direnmesinin doğruluğundan kuşkulanmaya başlıyordu. Ama o yıl samanlarda güzel bir fındık tadı vardı. Otlar uzun ve yumuşaktı. Bunlar Usu'nun sesini susturabiliyordu. Delfin ile Marinette başarılarıyla övünebilirlerdi. Öküz şaşırtıcı bir biçimde ilerliyordu. Aradan bir ay geçtikten sonra sayı saymayı bile öğrenmiş sayılırdı. Neredeyse su gibi okuyor denilebilirdi. Küçük bir şiir bile öğrenmişti. Çok çalışkandı. Ahırda yemliğinde her zaman açık bir kitap duruyor, sayfaları diliyle çeviriyordu. Kimi zaman bir aritmetik, kimi zaman bir dil bilgisi, kimi zaman bir coğrafya, kimi zaman da bir şiir kitabı okuyordu. Merakını hiç diyecek yoktu. Basılı olan her şeye ilgi duyuyordu. "Bütün bu güzel şeyleri bilmeden nasıl yaşayabilmişim?" diye söyleniyordu ikide bir. Tarlalarda olsun, otlaklarda olsun, yollarda olsun okuduklarını düşünmekten bıkmıyordu. Onun 6 yaşında bir öküz olduğunu ve bu yaştaki öküzlerin olgunluğunun 25-30 yaşlarındaki insanların olgunluğuna denk olduğunu da söylemek gerek. Yazık ki çalışmalar çok yoruyordu kendisini. Öyle ya, fazla çaba harcıyor, bunun üstüne tarla çalışmaları da eklenince büsbütün yoruluyor. Tarla işlerini gereğince yapamıyordu. İşin en kötüsü durmamacasına düş görmesi. Çoğu kez yemi, suyu unutmasıydı. Bizim küçükler onun böylesine zayıfladığını, gözlerinin içine kadar sarardığını görünce çok üzüldüler. "Öküz, senin çalışmandan çok hoşnutuz," dediler. "İşte artık bizler kadar bilgilisin. Belki bizden de çok şey biliyorsun. Dinlenmeye hak kazandın. Sağlığın da bunu gerektiriyor."
"Sağlığım umurumda değil. Tek istediğim bilgimi artırmak."
"Böyle konuşma öküz. Mantıklı ol biraz. Sen de bizim gibi okula gitseydin, çalışmanın her zaman iyi olmadığını görürdün. Her şeyin bir zamanı var. Örneğin bizim teneffüslerimiz var, tatillerimiz var."
"Tatil mi dediniz?"
"Hadi, biraz da tatilden söz edelim." "Tatilden söz edilmesine kızmış değilim."
Küçükler onun ne demek istediğini pek anlayamıyor. "Nesi var bunun? Buna ne oluyor böyle?" demek istercesine dirsekleriyle birbirlerini dürtüyorlardı.
"Görüyorum, görüyorum," dedi öküz. "Birbirinizi dürtmenize gerek yok. Delimeli değilim ben. Ne demek istediğimi iyi biliyorum. Tatilden söz ediyor, dinlenmek gerektiğini söylüyorsunuz.
İyi ya, ben de size tıpkı sizin gibi düşündüğümü söylüyorum. Ama ben huyuma, beynime göre çalışmamı sağlayacak bir tatil isterim."
"Öküz dediğin bütün zamanını şiir okumaya vermeli, bilgilerin yaptıklarını öğrenmeli, yaşam diye buna derler işte."
"Ama oynamak da gerekli," dedi Marinette. Öküz derin derin içini çekti.
"Sizinle tartışılmaz," dedi. "Çocuksunuz siz."
Bir coğrafya kitabına daldı. Bir yandan da kuyruğunu sallayarak çocukların gitmelerini istediğini göstermeye çalışıyordu. Ne söylense boşunaydı artık. Bir dini yapmaktan şaşmayacaktı.
"Tatil yapmak istemediğine göre dikkat et de çalıştığını kimse görmesin," dedi Marinette. "Önünde hep bir kitap bulunduğunu, büyüklerimizin seni bu durumda yakalayacağını düşündükçe ödüm kopuyor."
Böyle konuştuklarına göre yaptıklarının iyi bir şey olduğuna kendileri de pek inanmıyorlardı. Gerçekten de başarılarıyla övündükleri olmuyordu hiç. Efendisi bizim ak öküzün durumundaki değişikliği görmüyor değildi. Bir gün bir ikindi üzeri ahırın eşiğine oturup düşünceli düşünceli ovayı seyrettiğini görünce şaşırdı.
Ne o öküz? Bu ne duruş böyle?
Dedi. Öküz başını salladı, gözlerini süzerek tatlı bir sesle yanıtladı efendisini.
İşler bittikten sonra başlayınca ortalık kararmaya, bayılırım kapı eşiğinde oturmaya.
Efendisi bu dizeleri ünlü ozan Victor Hugo'nun yazdığını bilmiyordu ya da unutmuştu.
Güzel konuşuyor bu öküz
diye söylendi. Ama bu güzel konuşmanın kaygı verici bir giz saklamasından da kuşkulanmıyor değildi.
Nesi var bilmiyorum ya. Bir süredir görülmedik, şaşırtıcı bir durumda olduğu da kesin.
Bu olay karşısında kulaklarına kadar kızaran küçüklerin utancını görmedi babaları. Ama
hadi yallah ahırına, ben böyle kırıtkan öküzlerden hiç hoşlanmam
diye bağırdığı zaman büsbüsün kızardılar, gözleri yaşardı. Öküz üzgün ve kızgın bir durumda kalktı, yerine kiremit renklinin yanına gitti. Kafa çalışmaları tarladaki işlerini de etkiliyordu. Kafasının içi güzel şiirlerle, tarihlerle, rakamlarla, özdeyişlerle öyle dolmuştu ki efendisinin buyruklarını pek dinleyemiyordu. Üstelik kimi zaman hiç dinleyemiyordu. Bazı hendeğe yuvarlanmalarına ramak kalıyordu. Kiremit renkli omzundan itiyor,
"Dikkat et gene azar işiteceğiz!"
diyordu. Bunun üzerine ak öküzün kulakları gururla titriyor, doğru yolu tutuyor, hemen sonra gene sapıtmaya başlıyordu. Bir sabah efendisi hiçbir şey söylemediği halde birdenbire duruverdi. Yüksek sese söylenmeye başladı. Şöyle diyordu kendi kendine.
İki musluğumuz var. Bu musluklardan silindir biçiminde bir kabın içine su akıyor. Silindirin yüksekliği 75 santim. İki musluk birlikte akınca dakikada 25 desimetre küp su boşaltıyorlar. Musluklardan biri tek başına akınca kabı yarım saatte doldurduğuna göre bu süre ötekiyle birlikte aktığı zamankinden 3 kat az olduğuna göre kabın oylumunu, çapını ne kadar zamanda doldurabileceğini hesaplayınız.
İlginç bir problem doğrusu.
Evet, çok ilginç bir problem.
Ne söylüyor bu böyle? Dedi efendisi.
Dur bakalım. Muslukların ikisinin de kapalı olduğunu varsayarsam ne olur o zaman?
Yahu neler söylüyorsun sen öyle? Anlat bakalım. Ama öküz problemin çözümünü öyle bir danmıştı ki hiç karşılık vermiyor, kımıldamadan durarak rakamlar mırıldanıyordu. Öküzler eskiden beri iyi huylu olmuşlarıyla övünürler, katırlar ve eşekler gibi inatçılık edip oldukları yerde durdukları görülmemiştir. Bu nedenle efendisi çok şaşırmıştı.
Anlaşılan bu hayvan hasta diye düşündü.
Sabanı bırakıp öküzlerin yanına geldi, dost bir sesle.
Hasta görünüyorsun dedi.
Çekinmeden söyle bana rahatsızlığın nereden? Bizim öküz ayağını yere vurdu. O zaman öfkeli öfkeli karşılık verdi.
Bu kadarı da fazla artık diye haykırdı. Bir dakika bile rahatça düşünmeye olanak yok. Bir yaratık başka bir yaratığın malı olsun olacak şey mi bu? Çift sürmekten başka işim yok sanki. Üstüne üstelik bir de boyunduruk takıyorlar.
Efendisi şaşırıp kaldı. Bu öküz çıldırmış olmasın diye düşündü. Bu olay kiremit renkliyi çok üzdü. Ama işin iç yüzünü söylemeyi usundan bile geçirmedi. Bu öfkenin nedenini iyi biliyordu ama iyi bir dosttu. Efendisinin gözüne girmek için arkadaşını ele verecek türden bir öküz değildi. En sonunda ak öküz de toparlandı. Asık bir suratla özür diledi. Her neyse, biraz dalmışım dedi. Bu konuyu kapatalım da işimize dönelim. O gün öğle yemeğinde küçükler babalarının söylediklerini duyunca ürperdiler. Bu öküzün çekilir yanı kalmadı. Bu sabahtan saçmalıklarıyla beni deli etti. İşini yanlış yaptığı yetmiyormuş gibi bir de ters ters konuşuyor. En ufak bir söz söylemeye gelmiyor. Ne dersiniz? Böyle gidecek olursa kasaplara satacağım onu. Kasaplara mı? Neden? Dedi Delfi. Neden olacak? Kesilsin de eti yensin diye. Delfin hıçkırmaya, marinet direnmeye başladı. Ak öküz nasıl yenilirmiş? Olmaz öyle şey. İstemem. Ben de, dedi Delfin. Bir öküz huysuzluk ediyor, üzüntülü duruyor diye kesilir mi hiç? Yoksa onu avutacak mıydık? Elbette. Ne olursa olsun onu yemeye hakkımız yok. Yenilmeyecek. Hayır, yenilmeyecek. Dostlarının başına getirdikleri derdi gördükten sonra küçükler dövünüp duruyor, ayaklarını yerlere vurarak hıçkırıyorlardı. Kesin zırıltıyı, diye bağırdı babaları. Ne cırlak şeylersiniz. Yumurcuklar bu işleri anlamaz. İnatçı bir öküz ancak yemeğe yarar. Bizimki de düzelmezse kesilmeyi hak eder. Çocuklar çıktıktan sonra karısına döndü, bu kez gülüyordu. Kızgın değildi. Onlara kalsa bütün hayvanlar iyice yaşlandıktan sonra ecelleriyle ölür. Bizim ak öküze gelince daha uzun süre satamayız onu. Çok zayıfladı, pek para vermezler. Neden böyle zayıfladın da çok merak ediyorum doğrusu. Görülmüş şey değil. Bu arada Delfin ile Marinet zavallı öküze durumu bildirmek için ahıra koşmuşlardı. Öküz dil bilgisi çalışıyordu. Onları görünce gözlerini yumdu, bir kez bile teklemeden kuralların en zorunu söyleyiverdi. Ama Marinet kitabı aldı, Delfin de samanın üstüne diz çöktü. Sabanı ters çekip ters ters yanıtlar vermekten vazgeçmezsen satılacaksın öküz. Ne çıkar bundan küçük kız? Bu konuda ben de La Fontaine gibi düşünüyorum. Düşmanımız efendimizdir. Bizim küçükler bu sözü doğru bulmadılar. Hiç değilse biraz olsun pişmanlık duyduğunu söylemeliydi, değil mi ya? Ne duruma geldi görüyor musunuz? Dedi kiremit renkli. Artık ne büyük tanıyor, ne arkadaş. Satılırsam satılayım. Ne çıkar diyordu. Öteki, belki o zaman diğerimi daha iyi anlarlar. Öküzcüğüm, satılırsan kasaba satılacaksın, dedi Delfin. Marinet, öküzün yanıtını kızmıştı. Yenilmek üzere, diye ekledi. Yiyecekler seni. Suç da sana bilgi verdik diye bizim olacak. Doğrusunu söylemek gerekirse öğrendiğin bilgiler seni böyle çekilmez yaptı. Etinin yenmesini istemiyorsan bütün öğrendiklerini unutmalısın. Ben bu işlerin öküzlere yaramayacağını söylemiştim, dedi kiremit renkli. Ama sözlerime kulak veren olmadı. Arkadaşı şöyle tepeden tırnağa bir süzdü. Onu sonra da soğuk bir biçimde yanıtladı. Evet efendim, şimdi küçümsediğim gibi o zaman da küçümsemiştim öğütlerinizi. Şunu bilin ki hiç pişman değilim. Unutmaya da yanaşmam. Tek istediğim öğrenmek, durmamacasına öğrenmek. Ölürüm de gene vazgeçmem bu işten. Kiremit renkli kızmadı. Dostça karşılık verdi. Biliyor musun? Sen ölürsen çok üzülürüm, dedi. Evet, evet. Hep böyle söylerler ama aslını ararsan senin için de hoş bir şey olmaz bu, dedi kiremit renkli.
Bir gün kentte kasap dükkanının önünden geçerken kalçalarından asılmış bir öküz görmüştüm. Karnını yarmışlardı zavallının. Başına da bir tepsiye koymuşlardı. Derisi üzülmüştü. Kasap kanlı etlerini kesiyordu. Kendini toparlamazsan öğrendiğin bilgiler oraya götürecek seni.
Aköküz hiç de ölmeye istekli değildi. O da küçükler gibi düşünüyordu. Küçükler,
sevgili öküz, kaymakamın söylevi öküzler için değildi, dediler. İyi düşünmüş olsaydık yalnızca oyunları öğretirdik sana.
Hayır,
diye direniyordu öküz.
Oyun çocuklara göredir.
Kiremit renklinin ağzı kulaklarına varıyordu.
Ben olsam oyunlarla eğlenirdim, diye gülüyordu. Elim sende ve daldaki kedi oyunları nasıldır bilmem ama eğlenceli olduklarından kuşkum yok.
Küçükler ona oyunları öğreteceklerine söz verdiler. Ak öküz de işlerine dört elle sarılacağına, bundan böyle efendisinin yanında en küçük bir dikkatsizlik göstermeyeceğine söz verdi. Bizim öküz tam bir hafta okumayı bıraktı ama öyle üzüldü, öyle üzüldü ki 8 gün içinde oldukça zayıfladı. Onun böyle bir kısıtlamaya dayanamayacağını anlamakta gecikmedi bizim küçükler. Bu nedenle çok sıkıcı buldukları 2 kitap verdiler ona. Biri şemsiyelerin nasıl yapıldığını anlatıyordu, öteki romatizmanın iyileştirilmesi konusunda eski bir kitaptı. Öküz her ikisini de çok çekici buldu. Üstelik okumak az geliyormuş gibi ikisini de iyice ezberledi. Bu işi de bitince
''Başka kitaplar verin bana'' dedi.
Küçükler de verdiler. Aköküz ölümcül okuma hastalığına yeniden tutuldu. Bir daha da vazgeçiremediler. Ne kasap korkusu etkiliyordu, ne efendisinin azarları, ne de şu birkaç hafta içinde çok değişmiş olan kiremit renklinin öğütleri. Delfin ile Marinet, bilgin öküz belki oyunlardan tat alır diye kiremit renkliye oyunlar öğretmişlerdi. Kiremit renkliye çok eğlendiriyorlardı. Onun yaşında bir öküz için bu kadarının fazla olduğunu bile söyleyebilirdi. Ağır başlılığı iyi deneyi bırakmıştı. İkide bir hiç yoktan gülüyordu. Bu yüzden 2 öküz birbirine taman tamana karşıt bir duruma gelmişti. Sık sık kavga ediyorlardı. Ak öküz üzgün üzgün arkadaşına bakıyor, sert bir sesle "Anlamıyorum, anlayamıyorum" diye söyleniyordu.
''Bırak da güleyim canım!'' diyordu kiremit renkli. ''Elimde değil, hep gülmek istiyorum!''
''Böylesine arsızlaşmak olur şey değil!'' diyordu ak öküz. ''Dikdörtgenin alanının uzunluğuyla genişliğinin çapımından elde edildiğini, Rihin nehrinin Saint Gotthard bölgesinde çıktığını, Charles Martel'in 732 yılında Araplarla savaştığını düşünüyorum da, 6 yaşında bir öküzün aptalca oyunlara kapılmasını, güzel şeyleri öğrenmek istememesini usuma sığdıramıyorum.
Ha ha ha ha diyordu.
Kiremit renkli gülmekten kırılıyordu.
Aptal sessizce eğlense de işlerini engellemesen bari. Ama nerede? Bana bak, susacak mısın sen? Bak dostum, biraz şu kitaplarını bırak da bir oyun oynayalım seninle.
Oynatmış bu anlaşılan. Boş zamanım var da sanki.
Çeyrek saatçilik, a canım. Hadi 5 dakika olsun.
Bazı rahatça çalışmasını engellemeyeceğini söz aldıktan sonra isteğine uyuyordu Aküküs. Ama kafası kitaplarda olduğundan kötü oynuyor, hep yeniliyordu. Kiremit renklinin kızdığı, basbayağı küstüğü bile oluyor, arkadaşının bile bile kötü oynadığını söylüyordu.
Daha başlamadan yeniliveriyorsun. Böylesine bilgilisin de bir evin ne demek olduğunu bilmiyor musun?
Biliyorsan neden uçtu uçtu ne uçtu deyince ev uçtu diyorsun? Bana kalırsa senin kafan hiç işlemiyor.
Senden kat kat akıllıyım diyordu arkadaşı.
Ama saçma şeylere ilgi duyamıyorum. Bu da bana gurur veriyor.
Ya tekmelerle bitiriyordu oyunları ya sövgüleriyle. Bir akşam Marinette onları kavga ederken gördü.
Hoppala, bir bu eksikti. Kibar kibar konuşamaz mısınız siz?
Dedi.
Suç onda. Bana zorla uçtu uçtu oyun oynatıyor.
Yalan vallahi. Buna da hiç şaka yapmaya gelmiyor acanım.
Birbirlerine hiç mi hiç katlanamaz oldular. Böylesine kötü bir çift görülmemişti. Ak öküz gittikçe dalgalanaşıyor. İleriye gitmek gerekirken geri geri geliyor. Sağa çekecek yerde sola, sola çekecek yerde sağa çekiyor. Arkadaşı da durarak canının istediği kadar gülüyordu. Kimi zaman da efendisine dönüp bir bilmece soruyordu.
Dört ayak üstünde dört ayak, dört ayak gidip dört ayak kalıyor. Bilin bakalım bu nedir?
Saçmalamanın sırası değil şimdi. Ho!
Kiremit renkli gülüyordu.
Bulamıyorsunuz da ondan böyle konuşuyorsunuz.
Ben mi? Düşünmek bile istemiyorum. Hadi yallah iş başına.
Dört ayak üstünde dört ayak, o kadar da zor değil canım.
Yeniden işine başlaması için efendisinin sopasının ucundaki iğneyi yemesi gerekiyordu. O zaman da ak öküz duruyor, iki nokta arasındaki en kısa yolun doğru çizgi olduğunu ya da Napolyon'un kimi zaman da Sezar'ın dünyanın en büyük komutanı olduğu doğru muydu, değil miydi? Bunu soruyordu. Bizim çiftçi öküzlerin böylesine bozulduğunu gördükçe umutsuzluğa kapılıp üzülüyordu. Bu öküzler beni deli edecekler diyordu. Evde ah şunları bir satabilsem, ak öküzü satamam olanaksız. Gittikçe zayıflıyor, bir deri bir kemik kaldı. Kiremit renkliyi satsam bile tek öküzle ne yaparım? Delfin ile Marinette bu sözleri duydukça üzülüyorlardı. Ama öküzlerin hiçbirinin kasaba satılmamasını da seviniyorlardı. Ak öküzün dilini tutamayıp her şeyi alt üst edeceğini bilmiyorlardı daha. Bir akşam tarladan döndükten sonra kiremit renkli çiftliğin avlusunda küçüklerle daldaki kedi oyunu oynuyordu. Bir fıçının, bir iskemlenin, bir çamaşır teknesinin üstüne çıkmıyordu elbette. Böyle bir şey yapamayacak kadar büyüktü. Ama çıkması gereken yere ayağını koyunca çıktı sayılıyordu. Efendiler de bunu seyrediyordu. Ama kiremit renkli kuyu duvarına çıkacakmış gibi yapınca kuyruğundan tutup sertçe çekti.
Bu kadar şaklabanlık yetmez mi?
Dedi öfkeyle.
Şu budalaya bakın. Nelerle eğleniyor?
Ne oluyoruz? Oynamakta mı yasak? Dedi öküz.
Gerektiği gibi çalıştığın zaman oynamana izin veririm. Şimdi çekil karşımdan. Ahırına git.
Sonra su içtiği taş yalakta bir fizik deneyi yapan ak öküze döndü.
Sana da biraz daha dikkatli olmanı öğütlerim, dedi. Seni buna zorlamanın yolunu da bulurum. Şimdi gir bakalım içeriye. Ne diye sulara batarsın böyle? Haydi yallah!
Ak öküz deneyinin yarıda bırakılmasına kızmıştı. Böyle konuşulmasında gücüne gitti.
Arkadaşım gibi bilgisiz bir öküzle böyle sert konuşulmasını anlarım. Böyleleri başka dilden anlamaz, dedi. Ama benim gibi bilgili bir öküzle sert konuşmak hiç yakışık kalmaz.
Küçükler yaklaşmışlar, dilini tutmasını için ellerini kollarını sallıyorlardı. O gene de sürdürdü konuşmasını.
Bilimde, edebiyatta, felsefede çok ilerlemiş bir öküz.
Neler söylüyorsun öküz? Ben senin böylesine bilgin olduğunu bilmiyordum ki.
Ama gerçek bu. Ben sizin hiçbir zaman okuyamayacağınız kadar çok kitap okudum beyefendi. Bilgim hepinizinkinden fazla. Benim gibi bir öküzün tarlada çalışması doğru mu sizce?
Felsefenin yeri saban önü, boyunduruk altı mıdır beyefendi? Tarladaki işlerimi iyi yapamıyorum diye kızıyorsunuz bana. Ama ben daha önemli işler başarmak için yaratılmışım.
Çiftçi onu can kulağıyla dinliyor, arta bir başını sallıyordu. Küçükler babalarının kızdığını, olup bitenlerin hepsi anlatılınca büsbütün kızacağını sanıyorlardı. Babaları,
öküz, neden daha önce söylemedin bunu bana?
Bilseydim seni böyle güç bir işe zorlamazdım. Bilime ve felsefeye saygım sonsuzdur, deyince şaşırıp kaldılar.
Ya edebiyat?
Dedi öküz.
Edebiyatı unutmuşa benziyorsunuzdur.
Edebiyata da saygım var elbette, dedi çiftçi.
Neyse, artık bitti. Bundan böyle evde kalacak, çalışmalarını tam bir rahatlık içinde sürdüreceksin. Okuma ve düşünme zamanını uyku saatlerinden almanı istemem.
Çok iyi bir efendisiniz siz. İyiliğinizin altından nasıl kalkacağım?
Sağlığına özen göstermek de, edebiyat da, bilim de, felsefe de tombul yüzlü olmanı bence.
Bilgini artırmaktan, yiyip içmek yatmaktan başka bir şey düşünme artık. Kiremit renkli senin yerine de çalışır.
Bizim öküz böyle az bulunur bir efendinin bilgeliğine hayran kalıp onu övmekten kendini alamıyor, küçükler de babalarıyla övünüyorlardı.
Bir kiremit renkli böyle düşünmüyordu. Hoşlanmamıştı bu işten ama yeni duruma da alıştı. İşini gereğince yapmasa bile çift arkadaşı yanında yoktu. Hiç değilse bir oraya bir buraya sapıp da canını acıtmıyordu. Ak öküze gelince çok mutlu yaşadığı söylenebilirdi. Her şeyden çok felsefeye vermişti kendini. Sonra bol bol boş zamanı olduğundan güzel güzel otlayıp rahatça düşüncelerine dalıyordu. Ağırlığı 75 kilo artınca onu da kiremit reklinin de kasaba satılmasına karar verildi. Bereket versin, kente götürdükleri gün büyük bir sirk gelmiş, kentin ortasındaki alana çadır kurulmuştu. Sirkin patronu, ak öküzün buradan geçerken üstün bir anlatımla bilimden, şiirden söz ettiğini duydu. Bilgin bir öküzün sirkte güzel bir etki yaratacağını düşündü, iyi bir fiyat verdi ona. Bizim kiremit renkli bilgisini artıramadığına üzüldü.
Beni de alın, dedi. Bilgin değilim ama güzel oyunlar bilirim. Seyircileri güldürürüm.
Alın onu, benim dostumdur. Ben onsuz edemem, dedi ak öküz.
Sirk patronu biraz duraladı, sonunda onu da almaya karar verdi.
Pişman da olmadı. Gerçekten de öküzler büyük bir başarı kazandılar.
Ertesi gün bizim küçükler de kentte geldiler. Dostlarının güzel bir numarasını uzun uzun alkışlama olanağı buldular. Onları son olarak gördüklerini düşündükçe biraz üzülüyorlardı. Yolculuk yapıp bilgisini artırmaktan başka bir şey düşünmeyen ak öküz bile gözyaşlarını güçlükle tutuyordu. Babaları bir çift yeni öküz aldı ama küçükler onlara okuma öğretmeye hiç yanaşmadılar. Öyle ya, bir sirkte yer bulamadıkları sürece bilginin öküzlere bir şey kazandırmadığını, tam tersine öküzlerin başına en büyük dertlerin en güzel kitaplardan geldiğini biliyorlardı artık.
Kitabın sonu. 30 Eylül 2011, sayfa 108.